Ayrım 40, sayfa 379. 12. O an ada. Ruhumda gezinen melodilere teslimdi. Ada ne konuşulanları duyuyordu, ne de sorulanları cevaplıyordu. Ne denirse densin, kafasıyla onaylıyor ve aklında akan, kendisine kanal olarak kullanıp dünyaya inen müziği dinliyordu. İskeleye yaklaşan muhteşem yelkenliden gözlerini ayırmadan. Gecenin parlayan elbisesiyle bir kız girdi tekneye. Etrafındaki adamları yönlendiren kızın hali ne kadar da ilginçti. Becerikliydi. Gri'nin siyaha kaydığı parlaklığı izledi. Gözlerini insanların üzerinde gezdirdi. Canmanay'ın gözlerini tekneye dikilmişti. Geri kalan herkesse Canmanay'la tekne arasında gidip gelmekteydi. Şu köşede dikilen kız hariç. Ne kadar da yeşildi gözleri. Ada ve Özge göz göze geldiler. İçinde bulundukları kalabalığa olan yabancılıklarını birbirlerine gözlerinde gördüler. Ada isyanı gördü Özge'nin yeşilinde. Özge kaybolmuşluğu fark etti adanın ifadesinde. İkisi de hafifçe gülümseyip düşüncelerinin kendilerinin götürdüğü yerlere doğru yolculuklarına devam edercesine bakışlarını birbirlerinden ayırdılar. Özge anlamları, ada müziği işlemeye devam etti. Peki ya şurada tek başına sanki bu dünyaya ait değilmişçesine dikilen genç erkek de kimdi? İskelenin karanlığında parlayan kıza dikmişti gözlerini ama sonra arkasını sakince dönüp gitti. Gitmek istemeyen biri gibiydi. Adanın müziği devam etti. 13. O an cam. Sohbeti eşit bir ağırlıkla dağıtmıştı etrafında toplanan sorular soran kalabalığa karşı. Sürprizin ilk saniyelerinde Şadiye karşılamıştı. Sonra İrem, Arzum. Her duruşunun özellikle çağrılan magazin ajanları tarafından kaydedildiğini, fotoğraflandığını bilerek küçük ve anlamlı hareketler içindeydi Can. Bilge'ye hissettiği merak biraz kontrolsüz bir etki yaratmıştı. Ama olsun diye düşündü. Bu kontrolsüz salakların yanında kenti kontrolsüzlüğü asla fark edilemezdi. Dengedeydi. Üzerine kitaplar yazmasa gerekirdi. Anlatmak için bunların hepsini. Kendi teknesine yer açmak için açılmıştı. Yelkenli yaklaşırken tamamen arkasının döndüğü iskeleye ve sohbetleri dinledi. Zayıflayan ve çizgileri derinleşen suratına artık yakışmayan yarım gülümsemesi tamamen silinmiş, yerine gözlerinin karanlığında parlayan bir ışık gelmişti. Silik ama kendine çok çeken bir ışık. Acıyla renklenmiş bir ışık. Bir erkeğin gözüne en çok yakışan ışık. Bir anda gazeteciler hararetle uzaklaştılar Can'ın markajından. Kendi üzerinden alınan dikkatin nereye gittiğini hemen dönüp bakmadı Can. Planladığı gibi birkaç saniye bekledi. Etrafındaki insanların da dikkati paparazileri takip edince sakince döndü. Önünde yığılan kalabalığın arkasında yürüyüp köşeye ağacın önüne geldi. Ve Evangel'in, Nogni'nin her adımı zerafetle yüklenmiş, her harekete alışık olduğu ilgiyle bezenmiş, her hali güzellikle donanmış yürüyüşüne baktı. Gözleri hafifçe açıldı. Aklına gelmesine izin verdiği durumun fikri düşüncesine yayıldı ama fikri hemen sınırlandırdı. Yoksa hissettiği dengeye rağmen sarsılacaktı. Duru'ya hissettiği duyguyu Evangel'in Nogli'ye hissettiğini düşündü. Olmadı. Bakışı istemsizce birkaç milim kaydı ve dünyanın en ünlü, en seksi, en çok merak edilen, en çok istenen Hollywood yıldızlarının ardında birkaç adım gerisinde elindeki listeyi kontrol eden Bilge'ye durdu. Derin bir nefes aldı. Evangel'in kendisine yaklaşmasını beklerken, gözünün ucuyla Bilge'yi izlerken, fotoğraf flaşları ve kendisiyle tanışmak isteyen sosyetik ünlülerin merakının arasında adım adım yaklaştı Evangel'in Canmanay'a. Tam da söylenen yerdeydi. Özel jetle bu tuhaf ülkeye gelmesi. üzerindeki elbiseyi giymesi, bu tuhaf sürpriz partide iskeleye inmesi ve bu adamın yürümesi, onunla bir kez öpüşmesi 3 milyon euroya getirmişti. Masraflar hariçti. Paranın içinde kaybolmaların dünyasıydı burası. Amaçsızlıkları için imajlarını harcıyorlardı, kazandıkları parayı. Diğerlerinin düşüncelerinde oldukları sürece var olduklarını hissediyorlardı. Yoksa sanki hiç doğmamışlardı. Yarattıkları imajdı tüm gerçekleri. Çünkü hiçbiri gerçek değildi. Evangelinden gözlerini ayırmadan onu izledi Can. İzlediğinin farkında, çapkınlığının doruklarında bir ifadeyle, hiçbir şey hissetmese de Evangelin üzerinde krem rengi, parlak pullarla bezenmiş beyaz bir yılanı anımsatan ve göğüs dekoltesi karnına kadar V şeklinde inen, her adımda sağ bacağını izleyicilerine sunacak, cinselliğin ve kariyerin doruklarında genç bir kadın olarak nefes kesiciydi. Filmlerindeki hallerinden daha güzeldi. Tropikal bir ormanda çiftleşme öncesi hallere bürünmüş, nesli tükenmek üzere olan nadide bir kuş gibi. Bu kadın davet edilmemişti. Listeye ezberlemişti Bilge. Dünyanın en çok istenilen starı davet edilebilirdi. Can davet etmiş olmalıydı. Acaba tanışıyorlar mıydı diye düşünürken kaldırdı başını elindeki listeden ve durdu. Nefesi tutuldu. Evangelin elini uzattı Can'a ve Can elini parmaklarının üstüne koyup burnuna götürdü. Öpmek yerine tenini kokladı sadece. Burnunu hafifçe sürtüp bileğine kaydırarak ve bileğinde durup bir nefes daha alarak Evangelin diğer eliyle Can'ın kulağının üstünde saça dokundu. Kulağının kenarından kaydırdı parmaklarını. Can başını kaldırdı. Birbirlerine baktılar. Centilmen bir hareketle Evangelini içeriye davet etti. Belinden tutup onu yönlendirirken baş parmağının sırtı neredeyse kalçasına kadar açık olan elbisesini aşağı hafifçe kaydırdı. Okşarcasına. 14. O an Bilge. Kalabalığın arasında kayboldu Bilge. Kendini dünyanın en aptal kadını hissetti ve o an ilk defa kadın gibi hissettiğini fark etti. Üzerindeki elbisenin içinde sanki cehennemdeydi. 14. bölüm. 1. Sokak. Sabahın ilk ışıkları sokağın tepedeki pencerelerinden sızıp zemine ulaşmaya başladığında, birkaç dakika önce üzerinde çalışmaya başladığı tuhaf görünümlü dekten kafasını kaldırdı Deniz. Asma kattaki demirin ucuna gidip ışığın yolculuğuna baktı huzurla. Sonra tekrar deke döndü. İki piyanoyu birleştireceğine ve elektronik olarak diğer enstrümanları kaydedip dilediğinde akan müziği ekleyebileceğine bir alet olacaktı bu. Üst üste iki piyano görünümünde geliştirilmiş bu Sennheiser onlarca orkestra düğmesi ve kendine bağlanmış iki bilgisayarla her türlü sesi kaydedebilen, müziğe dönüştürülebilen kocaman bir aletti. Uzaktan bakıldığında arkasından çıkan kabloları bilgisayarların ekranında ritmi gösteren grafiklerle sanki müzik gezegenlerinden gelen bir uzay aracıydı. Bir ses stüdyosunun yapabileceği her türlü manevrayı yapabilecek kadar gelişmişti. Bir piyanonun sığabileceği her yere sığabilecek kadar küçüktü. Aletin altına girip son kabloyu da bağladı ve her şey hazırdı. Daha önce kaybettiği kemanın kaydını akıttı. Biraz acele geldi keman. Siyah düğmelerden akışı yavaşlattı ve üzerine ara ritim veren elektronik bir ses ekledi. Ama yakışmadı. Hemen çıkardı. Yıllardır bu aleti kafasında tasarlamıştı Deniz. Hayatından çıkardığı sesleri kaydedip müziğe eklemeye, enstrümanları aynı anda kullanabilmeye sağlayacaktı. Yaylılar, Sennheiser'ların içinde pek verimli değildi. Çünkü akışa göre kontrol etmek gerekirdi. Yaylıları müziğe eklemek için birbirinin yanında o yaylıyı çalması daha iyiydi. Ama geri kalan her şey elinin altındaydı. Dünyanın sesleri sanki müzik olmayı bekliyorlardı. Uzun süredir zihnine uğrayan müziği çağırdı. Bugün onu yakalayacaktı. Düşünmeye başladı. ve müzik zihniyetinde akmaya başladığında kayda başladı. Piyanonun tuşlarıyla girdi notaya ama sonra hemen durdu kemanın girişini ayarlamak için. Her notanın kaç saniye süreceğini hesapladı ve kemana piyanodan 30 saniye sonra girmeyi işaretledi. Modifiye ettiğindeki ilk defa kayıt için kullanmaktan kaynaklanan ufak tefek aksaklıklar oldu ama kesmedi kaydı. Kayda başladıktan 99 saniye sonra zihninde donan müziğe ulaşmıştı. Deniz'in kaydettiği ilk müzik o gün doğdu. Kaydı Nihal için yapmıştı. Ona hatırlatacaktı. Niye doğduğunu, neden burada olduğunu, görevini. Ancak görevini bilen birinin bağımlılıkla, bıkkınlıkla, yenilmişlikle savaşacak gücü kendinde bulurdu. Görev, anlamı fark edenlerin insanlığın tekamülüne hizmet için burada olma nedeniydi. Kaydı internete yüklemek için internete bağlandı. Sokak için açılan sosyal medya sayfası açıldı. Ve Deniz gördüğü takipçi rakamı karşısında donup kaldı. 57 bin kişi takipteydi. Müziği sakince sayfaya yükledi. Bu sayfaya gelen herkes dinleyebilirdi. Bilgisayarı kapatacaktı ama arama motoruna sadece sokak yazdı. Dünyanın çeşitli sokaklarından haberler sıralandı alt alta. Kendi sokağından bir link bulamadı. Sonra videolara bastı. Dün akşamki gösterinin yüzlerce farklı telefondan çekilen yüzlerce videosunun karşısında sıralandı. Sokak sosyal medyada patlamıştı. 2. Özge fırlayarak kalktı yataktan. Hemen kapıya doğru ilerlemeye başladı. Koridor boyunca saatin kaç olduğunu düşünüp kalktığında hemen saate bakmış olmaktan dolayı kendine kızarak. Ama belliydi, sabahın körüydü. Güneş bile yeni uyanmıştı. Kapının önüne geldiğinde uyku sersemliğinde ancak sıyrılabilen şüpheciliği bu saatte kapısını çalan kişinin kim olduğunu sorgulaması gerektiğini fısıldadı aklına. Bir an bekleyip kapıyı yine ısrarla çalınca delikten baktı Özge. Sadık'ın noteri dikiliyordu kapının önünde. Kalbi aniden öyle hızlandı. Vücuduna yayılan kortizol öyle bir dozlandı ki çaresizlik kötü bir haber almak üzere olduğunu çığlıklarına atan duyguyla sarstı Özge'yi. Eli titreyerek araladı kapıyı. Adam eşofmanın üzerine giydiği yağmurluğu ve suratındaki herhangi bir duygudan tamamen yoksun ifadesiyle pek tuhaftı. Özge'ye eliyle sakince bir dakika beklemesi gerektiğini işaretini yaparken elindeki tuhaf telefonun tuşuna bastı. Kulağına götürüp bekledi. Sonra sakince Özge'ye uzatıp Murat Bey dedi. Özge hemen aldı telefonu. Acaba birine bir şey mi olmuştu? Alo dedi telaşla. Gizlemeden. Sadık, adım bugün kesinleşti. Bir ay içerisinde incelemeye gireceksin. Telefonun, maillerin, tüm iletişimin dinlenmeye alınacak. Muhalefetten gireceğin için durum çok da kötü değil. Ama yine de saklamak isteyebileceğin her şeyin peşinde olacaklar dedi. Özge ne söyleyeceğini, söylenmesi gerektiğini bilmeden konuşacaktı ki Sadık, hoşça kal dedi ve kapattı telefonunu. Sanki veda edip gitmişti. Telefonunu adama geri verdi Özge. Vücudunda gezinen kortizol adrenalinle baskılanırken koltuğa oturdu. Dizlerini kendine çekip düşündü. Milletvekili olacaktı. Peki sonra ne olacaktı? Büzüştüğü koltuğa vücudunu devirirken ateşi çıktığı o günü hatırlattı ki. Sadık'ın onu küvetten çıkarıp buraya taşıdığı o günü. Eve gelen doktor bademciklerine bakarken Sadık'ın nasıl da tetikte dikkatle baktığı o an geldi aklına. İyice büzüştü Özge. Sıkıca kendini kucakladı. Sırılsıklam şu masaya dayanıp nasıl da bakmıştı Özge'nin gözlerinin içine. Artık gider misin demişti Özge ve Sadık kafasını sallayıp nasıl da sakince gitmişti. O gün başlamıştı her şey. O olmasa bugüne gelemezdi. Hislerini kontrol altına almak için onun ne kadar hırpalarsa hırpalasın minnettardı. hayatında en minnettar olduğu kişiye teşekkür edemeyecek mesafede olmanın sancısını hissetti. O kişinin vicdanını dağlayan her şeyin sorumlusu olduğunu henüz bilmeden. 3. Bilge Can. Gece yarısı gelmişti eve. Birkaç saat uzanmış, uyuyabilmek için bilinciyle savaşmış ve uykusuzluğun huzursuzluğunda kalmıştı. Bilge her zamankinden daha erken. Ali'nin mesajlarını okuduğunda daha da ağırlaşmıştı. Konuşmak istiyordu Ali. Anlamak istiyordu. Doğruyu okula bırakıp kliniğe giderken ona cevap yazdı. Bugün işten ayrılacaktı. Bugün bu işi bitirecekti. Kafasının içinde ağlar ören bir örümcek gibi gezinen Can Manay'dan kurtulacaktı. Ali hemen aramıştı. Sesi çok rahatlamıştı. Ruhu hafiflemişti. Yanımdayım demişti. Bilge Manay'ın kendisine hissettirdiği o tuhaf, anlamsız, karmaşık duyguları koparıp suratına atmayı düşünürken teşekkür etti Ali'ye. Ve nihayet sabahın köründe kimse gelmeden varmıştı kliniğe. İçeriye girdi. Gerçek, güvenlikten geçerken güvenlikçinin elinde bir gazetenin manşetini fark etti. Can Evangelin yazıyordu. Kocaman fotoğrafın üstünde, kocaman harflerle. Yelkenli teknenin güvertesindeki koltuğa takım elbisesiyle yarım uzanmış Can Manay ve onun göğsüne yatmış Evangelin, arkalarından doğan güneş, önünde nihayet kavuşmuş iki sevgilinin anlamlarla dolu aşkını anlatırcasına kucaklaşmışlardı. Evangel'in güzel yüzü kameraya dönük, gözleri kapalıydı. Can Manay'ın bakışı güneşte ve profilden çekilmiş. Fotoğrafları rüzgarla ayaklanan saçları sanki yeni doğan güneşin alevleriyle bulanmıştı. İfadesi çalkalandı Bilge'nin. Kaşları çatıldı. Dudakları gerildi. Fotoğrafa bakarken herkesle oynuyordu Manay. Her duyguyla, zaafla, oynayabileceği ne varsa tehlikeli bir hayvan gibi kokusunu alıyor ve içeriye sızıyordu. İnsanı içeriden ele geçiriyordu. Gazeteyi buruşturup yırtmak istedi. Yırtacak, yere atacaktı. Eğer güvenlik, Can Bey de biraz önce geldi, sizi sordu demese. Beni mi sordu diye çıkıverdi kelimeler savaşa hazırlanırcasına büzülen ağzından. Hayretten çok yapılan hadsizliğe tepkiydi kelimeleri. Asansöre yürüdü. Önce kendi odasına gidecek, hazırladığı resmi istifasının çıktısını alacak, sonra Can'a hadsizlik nasıl yapılırmış gösterecekti. Asansöre bindiğinde önce yanlış bastı düğmeye. Eski odasının katına gidecekti neredeyse. Sonra hatırlayıp Can Manay'ın katına bastı yine. Artık kendisinin de katıydı orası. Sanki hayat şanssızlık peşini bırakmış ama Manay'ı peşine takmıştı. Odasına girerken Manay'ın kapısının açık olduğunu gördü. Printer'dan çıktığı alıp sakince yürüdü. Manay odasında değildi. Kararlı yürüdü. Daha önce Deniz'le yapılan toplantıları hatırlatan o odaya kim bilir kaç kişinin canı yanmıştı bu odada. Büyük masanın başındaydı Can. Dün geceden kalma takım elbisesi, düğümleri yarıya kadar açık bırakılmış gömleğiyle ışıklı bir gülümseme yayıldı suratına Bilge'yi görünce ama oturduğu masanın başından kalkmadı. Masanın diğer ucuna Bilge'nin oturmasını işaret etti. Oturmakta tereddütti Bilge ama oturdu. Konuşmadan "İyi misiniz?" saçmalıklarına girmeyecekti. Elindeki kağıdı masanın üstüne koydu. Manay onu buraya bir şey için çağırmıştı. Kendi hamlesini yapmadan önce bekleyip öğrenecekti. Nasılsın diye sordu Can. Teşekkür ederim diye cevapladı Bilge. Soğuk ve mesafeli. Can nasılsın dedi yine. Geriye yaslanırken ciddiydi. Bilge temkinli, nitelikli bir, soğuk bir şekilde cevap verdi. İyiyim, siz nasılsınız? Neden sormuştu ki? Kendisini aciz hissetti. Gördüğün gibiyim dedi Can ve ardından sakince sordu. Bana baktığında ne görüyorsun? Bilge ayağa kalkmak istedi. Ayağa kalktıktan sonra ne yapardı bilmiyordu ama keşke ayağa kalkabilse ve hatta uçabilseydi. Ayağa kalkmadı. kafasında dolanan düşüncelerin her biri ona dikkatli olmasını söylerken ve bir tanesi "Hadi bitir şu işi" diye bağırırken "Her gün değişiyor" diyebildi. Çünkü baktığı bu adam sanki her bakışta değişen bir şeydi. Ayrım sonu.